أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين. Değerli kardeşler, siyer dersinden geçen hafta Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğduğu senede olan hadiseyi biraz bahsetmiştim. O da önemli bir hadise vuku bulmuştu. Fil hadisesi meydana gelmişti. Onun üzerinde biraz durmuştum. Evet, işte o senede Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, yani miladi 571 senesinde Rabiul Evvel ayının 12. gecesinde pazartesi günü dünyaya teşrif ediyor. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam doğuyor. Bütün bu insanlığın kurtarıcısı olarak, hidayet sebebi olarak Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o yılda dünyaya geliyor. Dünyaya geldikten sonra tabi bir müddet sonra annesi onu süt annesine teslim etmek istiyor. Çünkü Arapların adetiymiş o vakitlerde doğan çocuklarını özellikle süt annelerine vermek. Kendileri değil de dışarıdan, yani şehrin dışından gelen, sahralarda yaşayan, açık alanlarda yaşayan o süt annelerine çocuklarını teslim ederlermiş. Ta ki bu yetişen çocuklar hem fasih Arapça öğrensinler. Çünkü bedevi hayat yaşayan Arapların Arapçası çok daha kuvvetliymiş. Daha fasihmiş. Yani daha Arapçası nedir? Edebiyatı daha kuvvetli, belagatı daha kuvvetli olması sebebiyle hem dilleri kuvvetlensin, güzel bir dile sahip olsunlar. Çünkü Araplar buna çok önem veriyorlardı. Arapçaya ve belagatına önem veriyorlardı. Aynı zamanda bedenen daha kuvvetli olur çocuk. Şehrin içinde değil de şehrin dışında, sahravi yerlerde, yeşillik olan yerlerde, açık alanlarda yetiştiği zaman bedenen daha kuvvetli olur diye böyle adetleri olduğu için kısa bir müddet sonra da onu süt annesine vermek istiyorlar. Ve tabi Mekke'ye süt anneler geliyorlar. Arada bir, yani mevsim mevsim gelip işte kim varsa çocuklardan alıp götürüyorlarmış. Bir takım kadınlar çıkmış gelmişler. Aralarında da Halimetü Sa'diye denen, Halime Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı emziren kadın, o da geliyor. Tabi süt anneleri geziyorlar ve gene de işte zengin olursa babası, durumu iyi olursa hemen kapışıyorlar. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu süt annelerine arz edildiği zaman, işte bunun babası yaşıyor mu? Hayır, babası yoktur, yetimdir diye süt anneleri onu kabul etmiyorlar. Ya bundan pek bir hayır gelmez bize, zaten işte babası yok. Maddi durumu çok iyi değildir, hani fakirdirler bir nevi diye onu şey yapıyorlar. Küçümsüyorlar, almıyorlar. Halimetü Sa'diye de tabii çok fakirlik çekiyor. O vakitlerde de kuraklığın olduğu bir dönemde. O da neredeyse artık çökmüş olan bir deve üzerinde geliyor. Bazı rivayetlerde de işte bir eşeğin üzerinde çok iyice zayıflamış. Kocasıyla beraber Mekke'ye geliyor. O da geziyor, çocuk falan bulamıyor. Süt emzirecek, yani alıp götürecek bir çocuk bulamıyor. Ona diyorlar ki işte Muhammed diye bir çocuk var, bunu kimse almadı diyorlar. Halimetü Sa'diye de diyor ki bir bakayım diyor. En son kucağına aldıktan sonra Allah-u Teala işte kalbine bir muhabbet veriyor ve diyor ki tamam diyor, ben bunu alıp götüreyim diyor. Ve daha sonra anlatıyor, diyor ki işin doğrusu, yani ben çocuk bulamadığımdan dolayı ben mecburen kaldım, hani boş boş da geri dönmeyeyim, bunu o yüzden aldım diyor. Yoksa pek bir rağbetim de yoktu diyor. Ve alıp döndükten sonra kocası diyor, ne yaptın vallahi diyor, işte bu yetim olan bir çocuk var diyor, onu ben aldım diyor. Umulur ki Allah-u Teala bizlere hayır verir bunun sebebiyle, hani yetimdir, babası yok, bizim de bir iyiliğimiz olsun. Yani tamam, bundan pek bir menfaat, bir şey gelmez ama umulur ki diyor bize faydası olur. Ve tabi Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona verildikten sonra hemen Allah-u Teala hemen akabinde onlara bereketi vermeye başlıyor. Onun da tabi süt kardeşi var. o yaşlarda Halime'nin de bir tane çocuğu var. Resulullah Efendimiz kadar aleyhissalatü vesselam bebek olarak getirmiş. Ve Halime anlatırken diyor ki sabahlara kadar bizleri uyutmuyordu. Çünkü emzirecek sütüm kalmamış. Fakirlikten dolayı yiyecek bir şey yok. Sütüm olmuyor. Çocuk sabahlara kadar ağlıyor. Bizi uyutmuyordu açlığından dolayı. Ama ne zaman diyor Muhammed'i aldım diyor aleyhissalatü vesselam'ı. Hemen diyor süt gelmeye başladı diyor göğsüme ve çocukları artık rahatlıkla emziriyordum diyor. Ve o gecelerimizi artık rahatlıkla geçirmeye başlamıştık diyor. Benim geride kalan bineğim diyor neredeyse işte geriye kalan neredeyse yürüyemeyen o bineğim kuvvetlendi diyor. Ve öyle hızlanmaya başladı ki o öbür binekleri geçiyor ona işte sakin ol ya ne oldu sana. Eskiden senin bineğin neredeyse ölecekti yani şimdi de artık yetişemiyoruz. Şunu biraz sakinleştir diye. Tabii öbür kadınlar şaşırıyorlar. Yani ne oldu da böyle o vakitten yani bunun bereketini görmeye başlıyorlar. Ve kendi beldelerine gittikleri zaman işte bir keçileri var. Keçiler de takriben sütten kesilmiş. Çünkü yiyecek bir şey kalmamış. Yani kuraklık mevsimi döndükten sonra işte Allah-u Teala öyle bir bereket veriyor ki keçileri dönerken sütleri dolmuş bir şekilde derken malları, mülkleri, hayvanları çoğalıyor. Bereket her bir taraftan yağıyor. Yani milletin koyunları aç dönerken bunların koyunları iyice tok bir şekilde geri dönüyor. Ve o vakitler aleyhissalatü vesselamın bereketini kendi şeylerinde, hanelerinde görmeye başlıyorlar. Tabii ona güzel bir terbiyeyle, güzel bir yaklaşımla bakıyorlar. Merhametli bir şekilde yaklaşıp Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ne yapıyorlar? Yanlarında büyütüyorlar. Ve bu şekilde belli bir yaşa geldikten sonra bazı rivayetlerde işte 4 yaşında, 3 yaşında yani değişiyor. Belli bir yaşa geldikten sonra tabii Cibril Aleyhisselam başka bir melekle geliyor. Ve Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı alıyor çocukların arasından. Göğsünü yarıyor, içinden kalbini çıkartıyor. Kalbini yıkadıktan sonra siyah bir şey çıkartıyor. Kalbini de zemzem suyuyla yıkadıktan sonra kalbini bir daha yerleştirip ondan sonra göğsünü kapatıyor. Bu şekilde içindeki o pis olan şeyi de şeytanın hazzını da nasibini de temizlemiş oluyor. Tabi bu hadiseyi Halimetü Sadiye hemen aktarıyorlar. Çocuklar korkarak koşuyorlar diyorlar işte az önce Muhammed'e böyle böyle bir şey oldu. İki adam geldi beyaz elbiseli böyle böyle yaptılar. Ve Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i işte görünce bakıyorlar ki yüzü solmuş. Sana ne oldu ben de bilmiyorum diyor. İki adam geldiler benim göğsümü açtılar. Biri dedi ki işte bunun nesi var? İşte dediler ki içinde şeytanın nasibi var o temizlenecek. Benim içimden bir şey çıkardılar diyor siyah bir şey attılar. Kalbimi temizlediler. Sonra bir daha koydular çekip gittiler. Tabii o da şaşırıyor. Halime şaşırıyor. Babası da süt babası da şaşırıyor. Ve bir nevi de korkuyorlar. Yani bir şey olabilir, emanettir. En iyisi annesine götürelim diye onu geri annesine götürüyorlar. İşte küçükken de Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle bir hadisesi oluyor. Buna şakussadır deniyor. Göğsün yarılması ve temizlenmesi. O yüzden Elem Neşrah suresinde dikkat ettiyseniz orada geçiyor bu. Elem Neşrah leke sadrak ve vada'na anke vizrak. Hani biz senin göğsünü yarmadık mı? Senin yükünü hafifletmedik mi? Burada işte göğsünün yarıldığını Allah-u Teala ne yapıyor? Haber veriyor. Yani şeytandan tamamıyla ne yapılıyor? Temizleniyor, arınıyor. Çünkü peygamberliğe bir hazırlık süreci içerisine sokunuyor. İşte aleyhissalatü vesselam. Tabi bu Halimetü Sadiye'nin alıp onu emzirmesi böyle bir yani şeyi süreci geçirmesinde bazı dersler alınır. Birincisi işte Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bereketi gittiği yerde görülür. Mübarek insanların bereketi de olur. Allah-u Teala onların hatırına ne yapar? Bazı yerlere bereket verir. Yani salih insanlar mesela sebebiyle gerekirse Allah-u Teala salih insanlar sebebiyle duaları kabul eder. Rahmet eder. Azap etmez. Ve salih insanların mesela evlatlarına işte merhamet eder, iyilik yapar. Mesela Hıdır Aleyhisselam'ın kıssasında da geçiyor. O Hıdır Aleyhisselam ile Musa Aleyhisselam'ın duvar örmeleri aslen salih bir insanın mallarını korumaydı. Babaları salih olduğu için Allah öyle istedi, malları korunsun ki yetimler büyüdüğü zaman o maldan istifade etsinler. Burada da işte Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bereketi zuhur ediyor. Ve bu tabi Allah'ın büyük bir ikramıydı. Özellikle Halimetü Sadiye'nin, yani ona süt anneliği yapması, çünkü şefkat ile muamele etmişti. Allah-u Teala Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a küçüklükten ona şefkat edecek, güzel bir terbiye verecek, ona güzel bir lisan öğretecek birilerini ne yapmıştı? Musahhar kılmıştı. Başka bir nokta şu çıkartılıyor. Allah-u Teala kul için neyi dilemişse aslen onda büyük hayırlar vardır. Normalde mesela Halime validemiz aslen Resulullah Efendimiz'i istemiyordu Aleyhisselatü Vesselam'ı. Çünkü yetimdir, pek bir şeyi yoktur. Fakirdir, yani bundan pek bir menfaat olmaz. Ama ne yaptı ne etti, ona başka bir şey nasip olmadı. Ve mecburiyetten aldı. Allah bu şekilde takdir etmişti. Onu aldıktan sonra çok büyük bereketler hasıl olmuştu. Bu da gösteriyor ki insanın her isteğinde belki hayrı olmayabilir. وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Siz bir şeyi kerih görürsünüz diyor Allah, onu sizin için hayırlı kılar. Bir şeyi hayırlı zannedersiniz, Allah onu sizin için kerih görer. Allah bilir, siz bilmezsiniz. O sebeple kişi işlerini Allah'a yönlendirecek. Ya Rabbi, ben sana itimat ettim, sana tevekkül ettim, işlerimi sana havale ettim. Ben bilemiyorum bu yapacağım şey, bu aldığım karar, bu yapacağım iş mesela hayırlı mıdır, değil midir? Bereketli olacak mı, olmayacak mı? Her noktada, dükkan açtığı zaman, evlendiği zaman, sefere çıktığı zaman, her türlü muamelede. O yüzden istihare namazı vardır bizim dinimizde. İstihare yani Allah'a danışmak, ona tevekkül etmek, işlerimizi Allah'a yönlendirmek. İnneke ta'lemu ve la a'lem ve ente allamul guyub. Ya Rabbi, sen biliyorsun, ben bilmem, sen gaybları bilensin. Yani gaybi alemi sen bilirsin. Maslahatımı, mefsedemi sen bilirsin. Eğer ki bu iş benim için hayırlıysa bunu işte nasip et ve kolaylaştır ve bereketli kıl. Ama yok, hayırlı değilse beni ondan uzaklaştır, onu benden uzaklaştır, bana daha hayırlısını nasip et ve beni razı ettir diye. Hani istihare duası vardır. İstihare duası da bunu öğretiyor bize. Her zaman bütün işlerimizde, her işimizde, sahabe-i kiram en ufak işlerinde bile istihareye yönelirlermiş. Bu bizim büyük eksiğimiz. Her türlü karar alırken, küçük olsun büyük olsun, karar alırken, yani hatta mesela birisiyle tanıştınız, ya bununla samimiyete gireyim mi, girmeyeyim mi? Bu bile istihare edilecek bir durumdur yani. Sünnettir, güzel bir ameldir. Ya evde bir ihtiyaç var, hanım ısrar edip duruyor, bunu alalım mı, almayalım mı? İstihare çok önemli yani. Ufak da olsa, büyük de olsa Allah'a yönelmek, Allah'tan talep etmek. Çünkü Allah-u Teala bilir ve o zaman inşallah kuluna hayrı takdir eder. Tıpkı onlara hayrı takdir ettiği gibi. Bunun farkında değillerdi, daha sonradan gördüler. Evet. Şehir dışındaki hayatın beden, insanın bedenine daha faydalı olacağını da buradan öğrenmiş oluyoruz. Bunu doktorlar da söylüyorlar ve şu anda da biz vaki olarak da görüyoruz. Gerçekten özellikle büyük şehirlerde yetişen insanlar hem bedenen hem de birçok yönden yani zayıf olarak yetişiyorlar. Çünkü büyük şehirlerin kirli havası vardır, gürültüsü vardır, kalabalığı vardır. Betonlar arasına sıkışılmış bir hayat vardır. Ama sahravi yerlerde, açık alanlarda kişi yaşadığı zaman, hele hele yeşillik alanlarda olduğu zaman hem bedenen daha kuvvetli olur, hem fıtratı çok daha sağlam ve selamet olur. Çünkü Allah'ın yeryüzündeki yaratmış olduğu şeyleri, mucizelerini görür. Allah'ın yarattığı bu musahharatı, nehirleri gördüğü zaman, ağaçları gördüğü zaman, misal veririm, gece vakti işte açık alanda yatıp da gökyüzünü izlediği zaman, ayın o nurunu böyle sahraya vurup aydınlattığı zaman, onu gördüğü vakit ne olur? İnsanın Allah'ın azametini de tefekkür etmesi, Allah'ın azametini daha iyi görmesi, fıtratının sağlam, daha selim olması da nedir? Şehirliğe nazaran çok daha önemlidir yani. Mesela Mısır'da takriben oranın halkını ikiye bölmüşler. Zamanında Cemal Abdülnasır ikiye bölerek ona göre muamele etmiş. Demiş ki şehirlerde yaşayan insanlar var. Bir de Kahire'nin dışında özellikle aşağıya doğru Sudan'a doğru yaşayan Said bölgesi deniyor. Yani sahravi yerler ekimin olduğu bedevilik hayatının daha çok hakim olduğu yerler. Ve o insanlar. Bakıyor ki o insanların dine olan bağlılıkları çok daha fazla. Şehirdekiler daha fazla bozulmuş. Onlar daha az bozulmuşlar. Daha birçok belki şehire elektrik çekilmezken bütün köylere, bütün mezralara elektrik çekiyor. Cemal Abdülnasır, bu Seyyid Kutub Rahimullah idam eden, o Firavun, Mısır Firavunu, Cemal Abdülnasır şeyden, Enver Sedat'tan önceki Firavun. 60'lı yıllarda yaşıyor. Oralara elektrik çekiyor ve televizyonu sokuyorlar. O köylere, o sahravi yerlere, insanlara televizyonları ulaştırıyorlar. Ta ki dinen, ahlaken onları ifsad etmek için. Çünkü diyorlar sade bir hayat yaşıyorlar. Elektrik yok, televizyon yok. Birçok imkan yok. Dünyayı çok fazla tanımıyorlar. İslam'a girmişler. İslami olan şeyler duruyor. Halen hayatlarında duruyor. O sebeple o bölgelerden Cemaat İslamiye'ye, Ömer Abdurrahman mesela cemaatine katılan Müslümanların sayısı çok oluyor. Eymen-i Zevahir'in mesela cemaatine, Cemaatul Cihad, ona katılanlar çok oluyor. Cihadi hareketlere yani katılanlar, güzel amelde bulunanlar, yani oralardan çok katılanlar var. Çünkü fıtratları temiz, daha pek bozulmamışlar. Ama şehirdekiler daha fazla bozulmuşlar. Kapitalist hayat daha çok tesir etmiş. Günümüzde de bunu görebiliyoruz. Yani İstanbul'da yaşayan ile İstanbul'un dışında yaşayan arasında fark oluyor tabii. İstanbul'da yaşayan bir müddet sonra kapitalist çarkına girdiği vakit bazı şeyleri kaybedebiliyor. Yani fıtratından güzel olan şeyleri kaybedebiliyor. İşte buna binaen Araplar da o vakitler işte çocuklarını şehirden uzak, kalabalıktan uzak, sakin yerlere gönderirler. Oralarda süt annesi verip işte yetişmelerini böyle sağlarlarmış. Evet. Ve tabii Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 6 yaşına geldiği zaman annesi onu Medine'ye götürüyor. Orada dayıları var, ziyaret ediyor. Geri dönerken Ebva denen bir bölgede, Mekke ile Medine arasında bir bölgede hastalanıyor ve annesi de vefat ediyor. Tabi Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam doğmadan 2 ay önce babası vefat ediyor. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 6 yaşına geldiği zaman da Allah'ın takdiri bu sefer annesi vefat ediyor. Aslında annesi babası sağlam, genç yaşlarında. Hani çok zayıf, cüsseli değiller. Ama Allah'ın takdiri Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diliyor ki hani yetim bir şekilde annesiz ve babasız yetişecek. Ve bir takım tabii hayırları murad ediyor Allah-u Teala. Annesi de 6 yaşındayken vefat ediyor. Bu sefer onun bakımına dedesi bakıyor. Abdülmuttalib dedesi çok severmiş Resulullah Efendimiz'i. Çok şerefli bir insan, çok değerli bir insan. Mekke'de tanınan, sevilen bir insan. Ve 12 tane çocuğu var. 12 çocuğundan çok daha fazla Resulullah Efendimiz'i seviyor. Aleyhisselatü Vesselam ona değer veriyor. Hatta ona bir yatak sererlermiş. Üstünde oturması için, bazen uzanması için Kabe'nin gölgesinde. Çünkü Mekkelilerin şerefli insanlarından sayılıyor. 12 çocuğu da etrafında halka olarak oturuyorlar. İhtiramlarından kimse yaklaşıp onun minderine, yatağına kimse oturmuyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam küçük yaştayken gelip onun yatağında otururmuş. Tabi amcaları ona kızarlarmış, işte işaret ederler, çekil oradan, uzaklaş diye. Ama dedesi hayır, onu bırakın, bunun şanı büyük olacaktır diye alıp yanında oturur, oturtur, ona çok iyi muamele edermiş. Allah-u Teala onu ona musakhar kılıyor. Dedesini ona musakhar kılıyor. Ve onun kefaletinde yetişmeye başlıyor, büyümeye başlıyor. Evet, tabi 9 yaşına geldiği zaman Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın takdiri bu sefer onun dedesi de vefat ediyor. Ona iyi bakan, ona babalık yapan dedesi de vefat ediyor. Bu sefer onun kefaletini amcası Ebu Talib yani Hazreti Ali'nin babası ne yapıyor? Eline geçiriyor. Tabi küçüklükten Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görüldüğü gibi sıkıntılı bir hayat içerisine girmiştir. Hem fakirlik, hem küçükken yani babasız yetişmek, daha yeni yeni gözlerini açarken annesini kaybetmesi, işte dedesine alışırken kısa bir müddet sonra işte dedesini kaybetmesi, sonra amcasına intikal etmesi, yani böyle yetim, annesiz, babasız olarak, fakir olarak yetişmiş olması, Tabi ona bakan Ebu Talib'in de durumu da iyi değildir, fakirdir. Ebu Talib bir sürü çocukları var, onlara da bakamıyor. Onun yanında kalıyor aleyhissalatü vesselam. Tabi bütün bu şeylerde yani Allah'ın büyük hikmetleri vardır. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı küçüklükten meşakkat ile, çile ile yetiştiriyordu Allah-u Teala. Eğer ki nimetler içerisinde büyümüş olsaydı, anne baba var, maddi varlık var, zenginlik, her türlü imkan olmuş olsaydı aleyhissalatü vesselam olduğu yani şahsiyet üzere olamazdı. Çünkü gene de böyle çocuklar yani çile çekmeyen çocuklar çile çeken çocuklara nazaran çok daha zayıf oluyorlar. Küçüklükten sıkıntılarla büyüyen insanlar ileride çok daha fazla yani sabır olsun, yani azim olsun, başka şeylerde çok daha başarılı olurlar diye Allah'ın takdiriydi. Aleyhisselatü vesselam'ı küçüklükten yani boynu bükük olarak, kalbi kırık olarak bu şekilde yetiştirmiştir. Küçüklükten baba yok, işte onu kaybetmiş, yetim bir şekilde yetişmesi, annesini sonra kaybetmesi, dedesini kaybetmesi, fakirlik içerisinde yani bir hayat sürmesi. Tabii bu onun daha fazla ne olması, yani şımarmamasına, daha fazla böyle Allah'a yönelmesine ve özellikle de terbiyesini de tamamıyla Allah-u Teala Celle Celaluhu kendisi etmiştir. Yani anne babasına en yakınına bırakmamıştır. Artık Allah-u Teala terbiye ediyordu ki çünkü o ileride peygamber olacaktı. Bütün insanlara rahmet olacak olan bir peygamber olması için her şeyde Allah-u Teala'nın bir hikmeti vardı. Yani tabi böyle durumlar da yaşandığı zaman bir baba ölüp de işte çocuklarını yetim bırakıyorsa haşa Allah-u Teala o aileye zulmetmez, o çocuklara zulmetmez. Allah-u Teala'nın her şeyde bir hikmeti vardır. Aynı zamanda şunu da görüyoruz, Allah-u Teala bütün kullarına karşı merhametlidir. Ve Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem annesiz babasız yetiştiği halde birilerini musahhar kılmıştır. İlla ki birileri ona sahiplenecek, hizmet edecektir. O sebeple bizden çok daha merhametli olan Allah'a da tevekkül etmemiz lazım. Ya işte ben cihada gidersem ya ölürsem benim çocuklarıma kim bakacak? Birçoğunun endişesi. Ya benim çocuklarım ne olacak hali? Benim eşim ne olacak? Halbuki bizden çok daha merhametli olan Allah var Celle Celaluhu. Onları yaratan Allah'sa rızıklarını verecek olan, koruyacak olan, muhafaza edecek olan da Allah'tır Celle Celaluhu. Biz haşa Allah'tan daha merhametli değiliz. O sebeple her işimizde biz Allah'a tevekkül edeceğiz. Ölümde de, hayatta da, zenginlikte de, fakirlikte de Allah ne takdir etmişse razı olacağız, kabul edeceğiz. Ve Allah-u Teala'nın çok büyük belki hikmetlerinin de olduğunu her zaman aklımızda tutacağız yani. Çünkü bizler her şeyi bilemiyoruz. Hızır Aleyhisselam'ın kıssası da budur yani. Musa Aleyhisselam bazı şeyleri bilemiyordu, itiraz ediyordu. Sonradan ona izah ettiği zaman Hızır Aleyhisselam üç meseleyi, İtiraz ettiği üç meselede ha subhanallah dedi, ben bunları bilemedim. Yani perdenin arkasında Allah'ın takdir ettiği şeyler var. Ama bizim bakışımız kasır, eksik olduğu için bazı şeyleri olumsuz görürüz. Halbuki Allah-u Teala akabinde çok daha hayırlı şeyleri var etmiştir, murad etmiştir. O sebeple ne oluyorsa, yani yola çıktınız araba arızalandı. Allah'ın bir takdiri var yani bilemeyiz, belki bunda çok büyük hayırlar vardır. Çocuk asi olarak yetişti, belki senin için büyük hayır vardır. Bir hastalık isabet ettiği, senin için büyük hayırlar olabilir. Bir musibete düştün, Allah sana belki büyük hayırlar nasip etmiştir. Allah'a yönelip ona tevekkül etmemiz gerekiyor. Evet. Amcasının yanında kalırken, tabi Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam amcasına üzülüyor. Ve diyor ki, yani fakir bir insan, İmkanı kısıtlı bir insan. Yani ben de bir nevi yük oldum. En iyisi onun yükünü hafifleteyim ve çalışmaya başlıyor. Mekkelilerin koyunlarını gütmeye başlıyor. Çobanlık yapıyor aleyhissalatü vesselam küçüklüğünde. Koyunlarını götürüp gerekirse günlerce işte geri dönmüyor, otlatıyor, geri getiriyor, bir daha çıkıyor. Bir müddet Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam küçükken çobanlık yapıyor. Tabii bunda da büyük hikmetler vardır. Yani çobanlık yapması, özellikle de koyun çobanlığı yapması, bunun büyük hikmetleri vardır. Bunlardan bir tanesi sabır öğrenmesidir. Çobanlık, Allah-u Teala ona çobanlık yaptırıyor ki sabırı öğrensin. Çünkü koyunlar öbür hayvanlar gibi değildir. Çok daha uzun müddet, yani akşama kadar yerler. Ancak o şekilde doyanlar, onların başında durmak. Zayıf hayvanların nispeten, yani öbür hayvanların nispeten daha zayıflar. Onları gözetmek, işte doğumlarında yardımcı olmak, onların işte o otlatma vesaire, yani bakımlarında onlara sabretmek, özellikle sahra gibi çok sıcak olan bir bölgede, o sıcak olan bir havada, yani bu gibi bir hayata katlanmak, belki susar. Tabii çobanların yiyecekleri normal şehirdeki insanların yiyeceği gibi değildir. Çok basit şeylerle belki geçiniyor. Yani çok meşakkatli bir hayatı vardır çobancılığın. Zor bir şeydir yani bir yönüyle. İşte Allah'ın takdiriyle böyle çobanlık yapınca Allah-u Teala sabır yönünden Aleyhisselatü Vesselam'ı ne yapıyor? Geliştiriyor. Zorluklara tahammül etmek, katlanmak, sebat göstermek. İkincisi mütevazi olmak. Yani çobanlık yani hani düşük bir meslek olarak görülür. Aleyhisselatü Vesselam kibir göstermiyor. Yani ben böyle bir şey yapmam demiyor. Çobancılık da olsa yaparım diye böyle bir şeyi yapması. Yeri gelir ne yapar? Belki çobanlarla beraber yatıp, koyunlarla beraber yatıp kalkıyor. Doğumlarında onlara iştirak ediyor. Gerekirse onların işte dışkılarından ona isabet ediyor. Kirleniyor elbiseleri, bedeni kirleniyor. Hani böyle bir hayata katlanmak da insanda neyi oluşturur? Mütevaziliği oluşturur. Kibiri ne yapar? Yok eder. Mütevazi olmaya başlar. Allah-u Teala'nın hikmeti işte ona mütevazi sıfatını kazandırmak için böyle bir şeyi nasip ediyor. Ve tabi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam son derece mütevazi olmuştur. Kibirden tamamıyla uzak olmuştur. Ve kibiri de yermiştir. Çok da yani şey yapmıştır, uyarmıştır. Müslim'de geçen hadiste diyor ki Aleyhisselatü Vesselam لَا يَدْخُلُ جَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِي مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبِرٍ. Kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse diyor cennete girmez diyor. Kalbinde zerre kadar kibir varsa diyor cennete girmez. قَالَ رَجُلٌ اِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ اَنْ يَكُنَّ ثَوْبُ حَسَنًا وَنَعْلُ حَسَنًا. Adamın bir tanesi dedi ki ya Resulullah, yani adam ister ki elbisesi güzel olsun, ayakkabısı güzel olsun. Hani bu kibirden midir? Ya da yanlış mıdır böyle bir şey istemesi? Aleyhisselatü Vesselam dedi ki قَالَ اِنَّ اللّٰهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالِ. Allah güzeldir, güzel olanı sever. Allah güzeldir, güzel olanı sever. Yani güzel ahlaklı olanı sever. Güzel muameleyi sever. Vesaire. Yani İslam'ın güzel dediği tabii şeyleri sever. Yoksa adamın tipi güzeldir, kadın tipi güzeldir değil. Yani çünkü Allah şekillerimize bakmaz. Kalplerimize, amellerimize bakar. Ve sonra açıklama getiriyor kibir için. Diyor ki el-kibru batarul hakki ve gamtun nas. Hakkı kabul etmemek ve insanlara küçük gözle bakmak. İşte budur kibir ve budur insanı cennetten uzaklaştıran, cenneti ona haram kılan. Hak olduğu zaman hakka teslim olmamak, kabullenmemek. Ben kabul etmem, boyun eğmem. Ya da Allah korusun وَاِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ. Kendisini Allah'tan koru dendiği zaman diyor izzeti nefis alır onu. Ve günahlara yönelmeye başlar. Daha fazla kibirlenmeye başlar. فَحَسْبُوا جَهَنَّمْ. Ona cehennem yeter. Kibir çok kötü bir şeydir. Yani hakka karşı kibirlenmesi, hakkı kabul etmemesi, batılda böyle şey yapması, istimrar etmesi, ısrarcı olması, bu çok kötü bir haslettir. Bir de gamtun nasi, insanlara küçük gözle bakmak. Yani bunlar benim seviyeme ulaşmaz ki diye böyle gerek maddi yönden düşünüyor, gerek akli yönden, gerek güç yönünden, gerek işte nesep yönünden ve her türlü yönlerden, hani bunlar benim seviyeme ulaşamaz ki, ben çok daha üstünüm, daha üstün olmalıyım diye Allah korusun insanlara, Müslümanlara böyle düşük gözle bakmak, alay etmek, hafife almak gibi hasletler, çok kötü hasletler, cenneti haram kılan hasletlerdir. Kibire sebep olan hasletlerdir. Müslüman bundan tamamıyla ne yapması lazım? Uzak olması lazım. O sebeple Aleyhisselatü Vesselam öyle bir tevazu kazandı ki fakir insanlarla oturup arpa ekmeği yermiş. Fakir insan davet eder, Aleyhisselatü Vesselam icabet eder. Fakir adamın bir şeyi yok. Belki ikram ettiği nedir? Zeytinyağı koyar, bir de arpadan ekmek koyar. Belki o ekmek de bayat olabilir. Aleyhisselatü Vesselam oturur yer, teşekkür eder. Hiçbir sıkıntı olmamış gibi. Ama belki biz mesela bir yere davete gitsek, Adam bize kahvaltılık belki sırf zeytin peynir koysa yüzümüz ekşiyebilir. Subhanallah, yani yemeğe davet ettiği, şuna bak ne koydu önümüze. O yüzden aleyhissalatü vesselam ne olmuş? Tevazu üzerine yetişmiştir. Hayatı artık, hayatında o tevazu artık belirginleşmiştir. Yeri gelmiş eşeğe binmiştir aleyhissalatü vesselam. Hasırın üzerinde yatmıştır. Sahabe arasında oturduğu zaman kimse onu ayırt edemezmiş. Yerde oturmuş. Gelen misafirlere örtüsünü ne yapmış? Sermiş. Onları örtüsünün üzerinde oturtmuş. Böyle tevazu ne olmuştur? Onun hayatında görülmüştür. Başka bir haslet şunu kazandı aleyhissalatü vesselam. Cesur olmayı. Şecaat. Yani o koyunları korumak. İşte yırtıcı hayvanlara karşı onları müdafaa etmek, yırtıcı hayvanlar geldiği zaman onlara karşı direnmek, işte sessiz sakin yerlerde, belki sahravi yerlerde gece gündüz tek başına kalması ne oldu? Ona cesareti kazandırdı. Aleyhisselatü vesselam çok cesurdu. Hazreti Ali diyor o kadar cesurdu ki diyor savaşlarda ona sığınırdık diyor. Onunla korunurduk diyor. Çünkü safta düşmana en yakın olan oydu diyor. Saldırıya geçtikleri zaman Müslümanlar, Subhanallah, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam en ön safta ve hiç çekinmeden, gerilemeden, mesela Uhud Savaşı'nda Aleyhisselatü Vesselam'ın o sebatıyla, Allah'ın izniyle sebatı olmamış olsaydı çok büyük daha, yani kıyım olacaktı, katliam olacaktı. Aleyhisselatü Vesselam'ın oradaki tahammülü, oradaki sabrı, Huneyn Savaşı'ndaki sabrı ve şecaati, cesareti, düşman bir anda tabi pusuya düşürüyorlar Müslümanları. Vadinin iki tarafında pusuya yatıyorlar. Sabaha doğru, yani daha hava karanlıkken, İslam ordusu tam o bölgeden geçerken büyük bir plan kurmuşlar. Ve işte iki taraftan ok yağmuruna tutarsınız. Biz de ön taraftan bunlara saldırıya geçeriz. Oklar bittikten sonra siz de arka tarafını kuşatırsınız. Böylece İslam ordusunu yok ederiz diye bu şekilde müşrikler bir taktik geliştirmişlerdi ve gerçekten de bu şekilde Müslümanlar o pusuya düştüler. Oklar her bir taraftan yağmaya başlıyor. Önden büyük bir ordu hücuma geçince tabi bir kısım sahabe ne yapıyor? Özellikle de yeni İslam'a girmiş olanlar sağa sola kaçışmaya başlıyorlar, dağılıyorlar, düzen bozuluyor. Çok büyük, yani zor bir hal yaşıyorlar. Orada Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve sahabenin ileri gelenleri az bir kesim ne yapıyor? Yerlerinde sabit oluyorlar. Ve hatta Aleyhisselatü Vesselam katırını düşman üzerine öyle bir şey yapıyor ki, sürüyor ki Ebu Süfyan onun katırını zor tutarmış, tutuyormuş. Ve Aleyhisselatü Vesselam işte amcası Abbas'a diyor ki seslen diyor, senin sesin gür diyor. Ana Muhammedun nakadib, ana ibn Abdülmuttalib. Ben Muhammed'im, bunda bir yalan yok. Ben Abdülmuttalib'in torunuyum. Yani ben hak bir peygamberim. Ey işte Akabe beyatına katılanlar, ey Rıdvan beyatına katılanlar, ey muhacirler, ey ensar gibi böyle seslenmeye başlıyor. Ondan sonra lebbeyk lebbeyk ya Resulullah diyerekten bir daha toplanıyorlar. Ve toplandıktan sonra hücuma geçiyorlar. Allah'ın izniyle karşı tarafı çok büyük bir hezimete ne yapıyorlar? Uğratıyorlar. İşte orada diyorlar aleyhissalatü vesselamın o sebatı, o korkmayışı ne yapmıştır? Savaş, yani yenilmeye başladıkları bir dönemde zafer kazanılmasına sebebiyet vermiştir. İşte oradan büyük bir cesaret kazanmıştır. Başka bir haslet, işte onda rahmet olması, özellikle koyunlara karşı merhametli davranması, onları koruması, gözetlemesi, işte doğan mesela küçük yavrularına mesela onları şey yapması, bakması gibi şeyler insanda ne yapar? Merhamet oluşturur. Şefkat oluşturur. Ta ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yetiştiriliyordu ki ümmetine, Müslümanlara karşı merhametli olsun, şefkatli olsun, bir baba misali onları ne yapsın, gözetlesin, zayi etmesin. Evet. Bir de Aleyhisselatü Vesselam'ın burada işte yapısının temizliği de görünüyor. Hani demiyor ben gezeyim, tozayım, hayatımı yaşayayım demiyor. Ya amcam bulsun getirsin yani diye bir şey demiyor. Yazıktır diyor, ben de kalkayım çalışayım. En yani zor bir iş de olsa böyle bir işe gireyim ki amcama yük olmayayım. Benim de faydam olsun diye onun güzel ahlakı ne oluyor? Ortaya çıkmış oluyor. Bu da tabii önemlidir. Özellikle de kişinin hani başkalarına el açmaması, başkalarına muhtaç olmaması, özellikle rızkını kendisi kazanması, bu yani İslam'da teşvik edilmiş olan ve güzel olarak addedilmiş olan bir eylemdir. Kişinin en temiz yemiş olduğu rızık hangisidir? Kendi eliyle kazandığıdır. Başkasından aldığı değil, kendi eliyle çalışıp kazandığıdır. Evet. Bu konuyla ilgili Aleyhisselatü Vesselam diyor: "Mâ ekele ahadun ta'aman kat hayran min en yakule min amel yedihi." Kişinin diyor en hayırlı yiyeceği yiyecek diyor, eliyle kazandığı yiyecektir diyor. "Ve inne Nebiyyallah Davud Aleyhisselam kâne yakulu min amel yedihi." Allah'ın peygamberi Davud da diyor kazandığından yerdi diyor. Tabii birçok peygamber böyleydi. Yani peygamberlerin bir meslekleri vardı, çalışıyorlardı. Bir misal veriyor. Davud Aleyhisselam da diyor kendi elinden kazandığından diyor şey yapardı, yerdi diyor. Davud Aleyhisselam demirciydi ve zırhlar yapıyordu. Ve Allah-u Teala ona musahhar kılmıştı. Demir yani bir nevi elinde sanki lastik gibiydi böyle. Eliyle ısıtmadan ne yapabiliyordu? Şey yapabiliyordu. Böyle şekillere sokabiliyordu. Uğraşıyordu yani, o şekilde rızkını temin ediyordu. Evet. Zekeriya Aleyhisselam mesela marangozdu. İsa Aleyhisselam da çobanlık yapmış. Yani her bir peygamberin bir mesleği olmuştur. Rızıklarını ne yapmışlar? Kazanmışlar. Buna binaen de meslek edinmek, bir şeyi öğrenmek aslen teşvik edilen güzel bir ameldir. Özellikle de insanın çalışarak, başkasına yük olmadan çalışarak kazanması hem kendisine hem de ailesine yedirdiği zaman da sadaka olur. Kişinin vereceği en hayırlı sadaka da nedir? Aleyhisselatü Vesselam hani bir dinar vardır ki diyor Allah yolunda harcarsın diyor. Bir dinar diyor işte atına harcarsın diyor. Bir dinarın da ehline harcarsın. Bunların en hayırlı olanı diyor ehline harcadığındır diyor. Yani kişinin ehline, ailesine harcadığı para en hayırlı olan paradır. O da Allah katında infak olarak yazılıyor. Eğer ki bunu Allah rızası olarak düşünürse. Hani ekmek bile alırken, en basit bir şey alırken bile işte ben helal olan rızıktan aileme bakıyorum. Onları muhtaç etmemek için, harama yani şey olmamaları için diye bunu niyet ederse Allah'ın izniyle harcadığı her bir para da nedir ailesi için? Onun için sadaka sayılır Allah'ın izniyle. Evet. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tabii küçüklükten yani yaşarken, yetişirken Allah-u Teala onu kötülüklerden ne yapmıştır? Korumuştur. Şirke bulaşmamıştır Aleyhisselatü Vesselam. Küçüklükten yapısı temiz olduğu için putları batıl olarak görmüştür. Putlara kesinlikle ibadet etmemiş, onlar adına yemin etmemiştir ve onlar adına kesilen hayvanlardan da yememiştir. Kesilip de işte ikram edildiği zaman ben yemem. İşte putlar adına kesilmişse o gibi şeylerden yememiştir. Temiz olarak yani yaşamıştır. Zeyd bin Amr bin Nufel de bu şekilde yani hanif olan, o da böyle putlara tapmamıştı. Yapısı temizdi yani onun da. Evet, haramlara da yönelmemiştir. Hazreti Ali'nin rivayet ettiği hadise göre Aleyhisselatü Vesselam diyor, ben diyor Mekke'deyken diyor iki kere işte şeye yöneldim diyor. Düğüne katılmaya diyor niyetlendim diyor. Azmettim ve gittim diyor. Bir keresinde dedim ki arkadaşıma, şu koyunlarıma bir baksan, işte şu anda Mekke'de bir düğün varmış. Ben de bir iştirak etsem de görsem hani ne olup bitiyor, biraz ben de eğlensem diye. Koyunlarımı diyor ona şey yaptım, emanet ettim ve gittim diyor. Tam da oturdum işte düğünü işte izlemek için, çalgılar var, kadınlar var, oynuyorlar. Derken diyor beni uyku tuttu diyor. O orada diyor uyumuş kalmışım diyor. Ta ki işte güneşin sıcaklığı diyor beni uyandırdı diyor. Uyandım baktım ki düğün falan bitmiş tamamıyla, ben orada uyuyakalmışım, hiçbir şey göremedim yani istifade edemedim diye. Geri dönüyor, bir müddet sonra bir daha duyuyor işte bir düğün daha olacak. Yine arkadaşına emanet ediyor koyunları, bir daha gidiyor Allah-u Teala o şekilde yine onu uyutuyor. Onu da yaşadıktan sonra Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allah'ın bu noktada bir hikmeti var, demek ki bunu benim için layık görmemiştir. Bir daha da böyle bir şeye yanaşmıyor. Günaha, herhangi bir masiyete yanaşmıyor. Allah-u Teala onu ne yapıyor? Böyle temiz bir şekilde, pak bir şekilde ne yapıyor? Yetiştiriyor. Yani cahiliyede herhangi bir kötülüğe girmiyor aleyhissalatü vesselam. Evet. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir müddet sonra amcasıyla ticarete başlıyor bu sefer. Onunla beraber yani ticarete ben de katılayım, yardımcı olayım diye koyunları işte bir müddet sonra bırakıyor. Bu sefer ticarete yöneliyor. Amcasıyla beraber ticaretlere çıkıyor. Sağa sola ticaretlere çıkıyor. Bir seferinde de aleyhissalatü vesselam'ı amcası götürüyor. Yanında da yaşlılar var. Mekke'nin yaşlı ileri gelenleri ve Şam'a doğru yola çıkıyorlar. Şam'a yaklaştıkları zaman, Busra denen bölgeye geldikleri zaman orada Bahire adında bir rahip varmış. Bazen yanına uğrarlar, orada biraz dinlenirler. O Bahira'da yemek ikram edermiş bu Mekke'den gelen kimselere. İkramı olan iyi bir adammış. Yani kendisi rahiptir. Ama muvahhid olan rahiplerdendir. Şirke bulaşmamış olan, yapısı temiz kalmış olan Hristiyanlardan. Ve bir peygamberin geleceğini de şey yapıyor. Bekliyor, biliyor çünkü İncil'de okumuş. Alametlerini Tevrat'tan da İncil'den de öğrenmiş. Ve özellikle de Hicaz bölgesinden de çok çıkacağını şey yapıyor, biliyor. O sebeple gelen özellikle Kureyşleri çıkıp şey yaparmış, bakarmış bazen, araştırırmış. İşte acaba çıktı mı, peygamber geldi mi bazen sorarmış. O bölgeye geldikleri zaman Bahira bakıyorlar ki her zaman çıkmıyor, o zaman çıkıyor tabii. Onlara diyor ki gelin işte benden misafir olun. Onda misafir oluyorlar, onlara yemek ikram ediyor. Ve bakıyor ki tabi aralarında bir çocuk var, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dikkatini çekiyor. Ve özellikle de bulutun onun üzerinde yürüdüğünü görünce bulut onu gölgelendiriyor. Aleyhisselatü vesselam nereye giderse o bölgede böyle bulutun olduğu gölgelendiğini görüyor. İşte amcası ve Kureyşler bir ağacın gölgesinde oturuyorlar. Aleyhisselatü vesselam da güneşin olduğu yer, orada yer kalmamış, güneşin olduğu yere oturuyor. Kısa bir müddet sonra gölge onun tarafına geçiyor. O zaman anlıyor yani bu bir peygamber olacak, yani peygamber olacak diye ve mührünü de görüyor ve amcasına diyor ki bak bu senin yeğenin diyor, bu senin neyin oluyor, işte benim yeğenimdir diyor, anlatıyor. Diyor ki bu çocuğun diyor şanı büyük olacak diyor, bu peygamber olacak diyor, buna dikkat et diyor. Allah için sakın sakın şeye götürme diyor. İşte Şam'a götürme diyor. Dimeşk bölgesi şu anda Suriye'nin başkenti Dimeşk. Şam işte aslen o bütün o bölgeye deniyor. Bir nevi Şam da denebiliyor. Dimeşk aslında Dimeşk ismi. Yani o Şam bölgesine götürme diyor. Çünkü Rumlar görürlerse onu öldürürler diyor. Çünkü Rumlar da haber almışlar. Bir peygamber gelecek. Ve o peygamber bunların mülkünü ellerine geçirecek. Yani Roma İmparatorluğu o peygamberin ordusu karşısında hezimete uğrayacak. Onların mülkü onların elinden gidecek, bunu biliyorlar diyor. Çok iyi biliyor. Bunu ne yapıyor? Nasihat ediyor. Sakın sakın götürme diyor. Onu görürlerse diyor öldürürler. Bunu da diyor yayma diyor. Sağda solda da anlatma. Yahudiler de bunu duyarlarsa öldürürler. Hasetlerinden dolayı peygamber onlardan çıkmadı diye hasetlerinden dolayı onu öldürürler diye Bahira'nın da bu şekilde şeyi vardır. Haberi ve müjdesi vardır. Onun peygamber olacağını ne yapıyor? Anlıyor, görüyor. Evet. Son bir kıssayı da anlatayım inşallah ve bitireyim. Aleyhisselatü vesselam döneminde Ficar Savaşı denen bir savaş kopuyor. Yaşı küçükken iki kabile arasında bir anlaşmazlık oluyor. Bir kabileden bir adam öbür kabileden başka bir adamı öldürüyor. O kabile de işte Kureyşlerle ittifak içerisinde derken araları bozuluyor ve Kureyşler bazı müşriklerle savaşa giriyorlar. Tabi Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcaları da bu savaşa katılıyorlar ve Resulullah Efendimiz'i de çıkartıyorlar bu savaşa. O zaman yaşı 14. Bazı rivayetlerde 18, bazı rivayetlerde 20 fakat kuvvetli rivayet 14 yaşındayken böyle bir savaşa çıkartıyorlar. Kendisi de katılıyor, amcalarına yardımcı oluyor ve onun görevi orada okları toplamak. Fırlatılan okları işte toparlayıp bir daha amcalarına ne yapması, işte uzatması vesaire, bu noktalarda yardımcı olması. küçük yaşta da savaşa çıkıyor. Oradan da savaşı, cesareti, bazı tecrübeleri de ne yapmış oluyor? Öğrenmiş oluyor. Bunun hemen akabinde yine bir anlaşmazlık oluyor. Yemen'den bir adam geliyor ticaret kervanıyla. Mallarını satıyor. El-As İbn-i Vail adında bir adama satıyor. Fakat bu adam hakkını ödemiyor. Zulmediyor, onu küçümsüyor. Bu sefer bu Yemenli adam hakkını alamayınca Kabe'ye geliyor. Ve orada Kureyşlere sesleniyor, şiir okuyor. Hani bana yardımcı olacak var mı, hakkımı alacak var mı? Hani siz şerefli insanlarsınız, iyi insanlarsınız diye. Böyle olunca bu sefer Mekke'nin ileri gelen bazı adamları toplanıyorlar. Ve İbn-i Cüd'an adında, Abdullah İbn-i Cüd'an adında çok o da yani cömert bir adam onun evinde toplanıyorlar. Ve kendi aralarında yeminleşiyorlar ve diyorlar ki bundan sonra kim bir mazlum görürsek, birinin hakkı alınmışsa hepimiz ittifak edelim. Savaşsa savaş, zorluksa zorluk hani neyse artık ona göre davranacağız ve o adamın hakkını alacağız. Mazlumun hakkını alıp ona eda edeceğiz diye gelin bu noktada yemin edelim diye şey yapıyorlar, anlaşmaya giriyorlar. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı da çağırmışlar onun güzel hasletlerinden dolayı. Çünkü el-emin bir insandır, doğru sözlüdür. Çok güzel hasletleri var diye onu da çağırıyorlar. O da icabet ediyor, gidiyor. Ve aslen müşriklerin yapmış oldukları bir şeydir, bir toplantıdır, bir anlaşmadır. Ve orada yemin ediyorlar bundan sonra artık ne zaman bir şey görürsek, mazlum görürsek ona yardımcı olacağız. Diye yeminleşiyorlar. Sonra gidip El-As İbn-i Vail'den kaba kuvvetle o adamın malını, şeyini, parasını alıyorlar. O adama ne yapıyorlar? Teslim ediyorlar. Ve artık hangi bir hadise olsa Mekke'de biri diğerine zulmediyorsa onun karşısında duruyorlar. O zulmünü ne yapıyorlar? Def ediyorlar. Aleyhisselatü Vesselam da tabii böyle bir anlaşmayı da övüyor. Yani İslam geldikten sonra diyor ki şehittu hilfel muttayyibine ma'a umumeti amcalarımla beraber o güzel koku anlaşmasına. Tabii bir kaba su koyuyorlar, güzel kokular koyuyorlar. Sonra herkes elini ona batırıyor. O şekilde akitleşiyorlar. Hani anlaşmaya gireceğiz, şey yapacağız diye. Böyle bir anlaşmaya girdim diyor. Ve ene gulem ve ben daha gençtim diyor. Yaşım gençti diyor. Fema ahabbu enne li humran na'mi ve enni enkusahu. Kızıl develerin benim olmasını ben istemem. Yani hani bunu boz sana kızıl develer verelim diye böyle bir şey arz etseler ben kızıl develeri reddederim böyle bir anlaşmayı bozmam. Hani bu kadar güzel bir anlaşmaydı ben böyle bir akide ben de iştirak ettim. Başka bir rivayette de وَلَوْ دُعِيْتُ بِهِ فِي الْاِسْلَامِ لَا اَجَبْتُ eğer İslam'da yine böyle bir şeye davet edilmiş olsaydım yine icabet ederdim. Tabi ulema bundan şunu çıkarıyorlar. Hani ayette de geçtiği gibi وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ takvada, iyilikte birbirinize yardımcı olun. Ama günahta, masiyette, düşmanlıkta birbirinize yardımcı olmayın. Buna binaen gerekirse belki yanımızdaki kafir de olabilir, olmayabilir. Eğer ki hayırlı bir amele kalkışmışsa o hayırlı amelde iştirak etmek, onunla beraber o hayrı eda etmek nedir? Caizdir, güzel bir şeydir. Şerre karşı duruluyorsa onunla beraber şerre karşı durmak da nedir? Güzel bir ameldir. Yani misal veriyorum. Mesela diyelim ki mahallede baktı ki dinle alakası olmayan bir fiye çıktı ve dedi ki ya Suriye'den gelen mesela fakirler var. Bunları gözetelim, yardımcı olalım diye biz böyle bir ittifak kurduk. İşte bunlara elbise toplayalım, yiyecek toplayalım, ne bileyim işte para toplayalım, bunlara yardımcı olalım. Yazık sokaklarda yaşıyorlar mesela. İşte bir kişi de kalkar bunlarla beraber, bir Müslüman da bunlarla beraber harekete geçmiş olsa Allah'ın izniyle ecir alır. Birileri kafir dahi olsa diler ki biz karar aldık. İşte burada kim mesela zulme uğruyorsa onun karşısında duracağız. Parasını alamıyorsa gidip ondan zoraki de olsa gidip alacağız. Birilerine yani şey yapılıyorsa işte eziyet ediliyorsa karşısında duracağız. Bunlarla beraber yani böyle bir amele girmek nedir? Hiçbir beis yok. Hatta bir fazilettir Aleyhisselatü Vesselam çünkü bunu İslam'da da nedir? Övmüştür. Niye? Çünkü bu faziletli amelde iştiraktır. Öbürü kafirdir. Öbüründen o amel kabul edilmez. O ayrı bir durum. Yani ahirette, çünkü kafirlerin amelleri kabul edilmez. Allah-u Teala onun karşılığında dünyada onlara nimet verir yani. Ama önemli olan, bu amelin icrasında İslam'a bir aykırılığı yoksa Müslüman da böyle bir amele ne yapabilir? İştirak edebilir. Evet. Hedefte tabi İslam'a mutabıksa ve İslam'a uygun bir maslahatı varsa. Evet, bu kadarla inşallah iktifa edelim. وَاَخِرُ دَعْوَانَا لِلْحَمْدُ اللّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ